Ayrım 30.
Kapıyı açarken, şimdi evin içi nasıl da soğuktur diye düşünmeden edemiyorum. Yoksa biraz kahveye mi takılsaydım? Yok canım, sandalyenin üzerinde uyur kalırdım vallahi. Hem sonunda dönüp gelmeyecek miyiz buraya? Hemen elektrikli radyatörü çalıştırırım, olur biter. İçeri giriyorum, kapıyı kapatırken bir silahın namlusunu hissediyorum ensemde. Merhaba Nevzat, evine hoş geldin. Bu sakin sesi duyar duymaz tanıyorum. Cengiz. Kısa bir şaşkınlıktan sonra duruma ayak uydurmaya çalışıyorum. Merhaba Cengiz, sen de hoş geldin. Önce bir kahkaha koy veriyor, ardından bravo Nevzat diyor. Hemen çıkardın sesimden. Kaç zamandır birlikte çalışıyoruz. Bir tek gün mesaiye gelmedin diye unutmak vefasızlık olur. Ona doğru dönmek istiyorum. Silahın namlusunu enseme bastırıyor. Acele etme. Önce şu silahından kurtaralım seni. Smith & Wesson'du değil mi? Altı patlar. Öyleydi. Ne taşıdığım bildiğine göre, nerede taşıdığım da biliyorsun. Biliyorum, biliyorum, sen zahmet etme diyerek elini belime sokuyor, tabancamı kılıfından çekip çıkarıyor. Yedek? Yok. Ama inanmıyorsan? İnanmam mı hiç? Ama kusuruma bakmazsan yine de arayacağım. Tabancasını sol eline geçirerek sağ eliyle bütün bedenimi tarıyor. Cengiz olmayan silahımı ararken eve nereden girmiş olabileceğini düşünüyorum. Bulmakta zorlanmıyorum. Arkadaki boşluktan mutfak penceresini kırarak, Güzide kaç kez demişti şuraya bir demir parmaklık yaptıralım diye. Karının sözünü dinlemez misin? Böyle olur işte. Haklıymışsın diyor aramasını tamamlayan Cengiz. Başka silah yok. Usulca dönüyorum. Olmadığını söylemiştim Cengiz diyorum. Pişkin pişkin sırıtan yüzüne bakarak. Yoksa Timuçin mi demeliyim? Sırıtışı dudaklarında donuyor. Alay et bakalım Nevzat, alay et. Hayat böyledir işte. Bir dönem vazife gereği güvenliğin için kullandığın takma isimler gün gelir maytap konusu olur. Seni maytap konusu yapan vazifen değil, işlediğin cinayetler. Ben cinayet filan işlemedim diye çıkışıyor. Tabii tabii diyorum alaycı bir ses tonuyla. Sonra elimle salonu gösteriyorum. İstersen içeri geçelim, orada daha rahat konuşuruz. Yeniden esprili yüz ifadesini takınıyor. Tamam, biz misafiriz şunun şurasında. Ev sahibi nereye isterse oraya geçeriz. Ama saygısızlık etmek de istemem. Önden buyur lütfen. Elinde 14'lü barette olduğu sürece ona itaat edeceğiz mecburen. İyi bir ev sahibi gibi uysalca salona geçiyorum. Yanlış anlayıp da gereksiz yere kurşunu yapıştırmasın diye. Duvarda elektrik düğmesi var diyorum. Işığı açacağım. Zahmet olacak, ben açardım ama elim dolu. Uzanıp elektrik düğmesine dokunuyorum. İçerisi aydınlanıyor. Şimdi daha iyi görebiliyorum onu. Üzerinde hala lacivert kaşmir paltosu var. Paltoyu değiştirmedin mi? Ben olsam çoktan yakmıştım. Başına o kadar çok iş açtı ki. Fırsat olmadı. Hem değiştirsem ne olacak? Odamdan iplikçikleri toplamışsın bile. Kusura bakma ama öyle oldu. Elimle elektrikli radyatörü gösteriyorum. Şunu fişe takalım mı? İçerisi çok soğuk. İyi olur vallahi. Seni beklerken dondum. Radyatörün fişini prize takarken. Keşke çalıştırsaydın Cengiz. Yabancı mısın diyorum neşeli halimi sürdürmeye çalışarak. Gelecek elektrik faturası kırdığın mutfak penceresinin masrafından daha fazla tutmazdı nasıl olsa. Mahcup bir ifade yerleşiyor yüzüne. Kusura bakma Nevzat. Evine böyle girmek istemezdim. Ama başka çarem yoktu. Unuttun mu? Ben bir kaçağım. Divanı işaret ediyorum. Bak şuraya oturabilirsin. Sonra da karşısındaki koltuğu gösteriyorum. Ya da buraya. Nereye istersen. Ben koltuğu tercih ederim. Sen de divana otur. Oturmadan önce çay ya da kahve. Sağ ol. Gerçekten iyi bir ev sahibisin. Sadece konuşmak istiyorum. Tamam, nasıl istersen. Divana geçip oturuyorum. Cengiz de karşımdaki koltuğa yerleşiyor. Oturduğu koltuğun yanındaki sehpanın üzerinden bize gülümseyen karımla kızımın fotoğrafına bakıyor bir an. Aslında buraya gelmeyecektim diyor ama bugün evimi ziyaret etmişsin. İadeyi ziyaret etmezsek ayıp olur diye düşündüm. Ciddileşerek yüzüme bakıyor. Sahi beni evde bulmayı mı umuyordun Nevzat? Hayır, rutin arama bilirsin. Yapmasak olmazdı. Rahatsız ettiysek özür dilerim. Özellikle eşinden çok özür dilerim. samimi olduğumu anlıyorum. Önemli değil, bizimki biraz tedirgin olmuş haliyle. Ama kibar davranmışsınız, özellikle sen, çok özenli davranmışsın. Teşekkür ederim. Görevimizi yaptık. Alayı şakayı bırakıp açıkça soruyorum. Neden teslim olmuyorsun Cengiz? Teslim olmalıyım değil mi? Böylece kimseyi üzmemiş olursun. Biz de elimizden gelen birden sertleşiyor. Ne esprili hali kalıyor, ne gülümseyen dudakları. Bırak bu mavalları Nevzat. Teslim olayım da işimi bitirin değil mi? Niye böyle düşünüyorsun? Elindeki barettayı yüzüme doğru sallıyor. Bir de bilmezden geliyorsun. Sabri ile kafa kafaya verdiniz, defterimi dürecektiniz. Paranoyaklaşma Cengiz diyorum. En az onunki kadar sert bir sesle. Ne ben senin düşmanınım ne de Sabri. Şu anda evimde oturup beni tehdit etmeni bile ona borçlusun. Bu kişisel bir mesele değil. Olanları başından itibaren sen de takip ediyorsun. Hem de bana bile çaktırmadan yapıyorsun bunu. Ben bir cinayet soruşturması yürütüyordum. Karşıma sen çıktın. Hem de ne çıkış? Birinci dereceden cinayet zanlısı. Benim müdürüm. Mali'yi öldüren adam. Mali'nin ölüm bir kazaydı diye kesiyor sözümü. Yüzünde derin bir hayal kırıklığı. Onu öldürmek istemedim. Demek Mali'nin evinde olduğunu kabul ediyorsun. Evet oradaydım ama ölüm bir kazaydı. Bu kez ben kendimi tutamıyorum. Ya Cengiz sen ne diyorsun? Diye çıkışıyorum. Adamı merdivenin üstüne yatır, kafasını kıtır kıtır kılıçla kes, sonra da buna kaza de. Buna kim inanır be? İnanması zor ama doğru söylüyorum. Malik kafası kesilmeden önce ölmüştü. Onu sorguya çekiyordum. İtişip kakıştık, o da kafasını merdivenin demirine çarptı. Sen de tuttun kafasını kestin. Ölmüştü Nevzat. Sesindeki çaresizlik o kadar belirgin ki. Tamam yaptığımla gurur duymuyorum ama olay tamamen bir kazaydı. Senin Mali'nin evinde ne işin vardı? Yusuf'u yani Selim'i onun öldürdüğünü düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum ya. Malik niye öldürsün Yusuf'u? Adam kafadan çatlaktı. Hristiyanlıkla aklını bozmuştu. Sen de sorguladın. Fark etmişsindir. Adam kendini Aziz Pavlus sanıyordu. Aynı ihtimal düşündüğümü hatırlıyorum. Sahte Yusuf cinayeti için ideal bir profil oluşturuyordu Malik. Ne düşündüğümden habersiz olarak sözlerini sürdürüyor Cengiz. Selim'in şu el yazması kitabı, Diatessaron'u aldığını biliyordu. Onun için bu büyük bir günah demekti. Muhtemelen Selim'i cezalandırmak için öldürdü. Buraya kadar güzel de başka bir cinayet Mali'nin katil olma ihtimalini oldukça zayıflatıyor. Ya Fatih diye hatırlatıyorum. Yoksa Mehmet Uncu mu demeliyim? Hiç Mehmet de kim filan diye inkara kalkmıyor. Hatta meraklanıp soruyor. Ne olmuş Mehmet'e? Yanıtlamadan önce dikkatle yüzünü inceliyorum. Rol mü yapıyor yoksa arkadaşının öldüğünden haberi yok mu? Bilmiyormuş gibi yapma. Adam en az 4 gündür ölü. Ciddi mi söylüyorsun? Sesi şaşkın, üzüntülü. Şaka yapar gibi bir halin mi var? Bir süre sesi çıkmıyor. Açık kahverengi gözleri yüzümde. Öylece bakıyor. Düşünüyor mu? Üzüntüden mi? Konuşamıyor belli değil. Ne oldu diyorum? Sesin kesildi. Malik kafayı sıyırdığı için Selim'i öldürdü diyelim. Mehmet'i niye öldürsün? Mehmet'in ne Mor Gabriel'le ne de Diatessaron'la ilgisi vardı. Hı? Söyler misin? Malik neden öldürsün Mehmet'i? Bir süre daha ses çıkmıyor Cengiz'den. Gözleri hala üzerimde. Demek Mehmet de öldürüldü diye mırıldanıyor sonunda. Sesi o kadar derinden geliyor ki sanki benimle değil de kendi ruhuyla konuşuyor gibi. İşte bu çok tuhaf. Malik neden öldürsün ki Mehmet'i? Akıl mı yürütüyor yoksa beni yönlendirmeye mi çalışıyor anlamak imkansız. Hiç duraksamadan soruyorum. Bu tavırlarla beni etkileyemezsin Cengiz. Niye etkilemeye çalışayım seni? Kafamı karıştırmak için. Benim kadar sen de bilirsin bu işleri. Mor Gabriel Manastırı'nın yanındaki mağarada boğulan 6 kişiyi patos makinesinde kıyma yaptığınız zavallı çobanı saymazsak. O cinayetlerin benimle ilgisi yok. Senin ilgin olmasa bile Selim'le Mehmet'in öldürülmesi o cinayetlerle ilgili. Donuk gözleri canlanıyor. Nasıl yani? Süryaniler mi işledi bu cinayetleri? Tabii canım diyorum işi alaya vurarak. Çoban Yusuf'un zavallı kardeşi Gabriel gizlice İstanbul'a geldi. Abisi Yusuf'u öldürüp kimliğini alan Selim'i tespit etti. Mehmet'in adresini buldu. Sonra da teker teker onları öldürdü. Yahu Cengiz, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne süryanisi, onları sen öldürdün. Tıpkı Mali'yi öldürdüğün gibi acımasızca, gözünü kırpmadan. Ben arkadaşlarımı öldürmem diyor barettasını yeniden üzerime çevirerek. Seni bilmem ama benim için arkadaşlık kutsaldır. Vatan gibi, bayrak gibi. Bir de böyle konuşmuyorlar mı cinim tepeme çıkıyor. İşkence ediyorlar, öldürüyorlar, hırsızlık yapıyorlar, uyuşturucu satıyorlar. Sonra da çıkıp ne yaptıysak vatan için, millet için, devlet için diyorlar. Cengiz'in suratına bu lafları ağzına alma diye bağırmak geçiyor içimden. Ama kontrolümü yitirmemem gerektiğini bildiğim için tutuyorum kendimi. Sabık müdürüm konuşmasını sürdürüyor. Onlar için gözümü kırpmadan canımı verirdim. Onları korumak için neleri göze aldığımı biliyor musun sen? Nasıl olup da böyle sakin durduğuma kendim de şaşarak yanıtlıyorum onu. Keşke yapmasaydın. Zaten yaptığın fedakarlıklar yüzünden öldürmek zorunda kaldın ya arkadaşlarını. Artık Selim'e engel olamıyordun. Özellikle de Kınalı Meryem'le tanıştıktan sonra seni dinlemez olmuştu. Diyatesler onu satacağım diye tutturmuştu. Bir gün bir yerde açık verecekti ve senin parlak kariyerin bir anda sona erecekti. Bu yüzden öldürdün Selim'i. Tabii Mehmet de geride bırakmak olmazdı. Zaten onun ruh halde hiç iyi değildi. Akıl sağlığı giderek bozuluyordu. Bir gün bir yerde konuşacaktı. Belki onunla da kavga etmiştin. Senden ilk kuşkulanan Malik oldu. Ama büyük bir hata yaptı. Önce seninle konuşmak istedi. Cinayetlerini yüzüne vurunca da onu öldürdün. O dinsel mesajlar, altı çizilmiş satırlar, kabzası haçtan bıçaklar filan hepsi de olaya din cinayetleri görünümü vermek içindi. İlk hedefin Malik'ti. O olmayınca şimdi suçu zavallı süryanilerin üzerine yıkmak istiyorsun. Gözlerinde derin bir nefret beliriyor yeniden. İyi tezgah diye tıslıyor. Açığın bulunca fırsatı kaçırmadın. Hemen senaryoyu yürürlüğe soktun değil mi? Senin bu kadar hırslı olduğunu bilmezdim Nevzat. Ne hırsı Cengiz? Benim hırsım filan yok. Hırsın olmasaydı Mali'nin evinde görüldüğümü önce bana anlatırdın. Böylece senin cinayetine ortak olurdum. Öfkeyle bağırıyor. Cinayet değil diyorum sana. O zaman neden kaçıyorsun? Çünkü cinayeti sen soruşturuyorsun. Bana güvenmediğin için mi kaçıyorsun? Benim söylediklerimde yanlış olan ne? Az önce söylediklerim. Anlamamış, gözlerini kısarak bakıyor. Yani senin bu cinayetleri işleme nedenlerin. O cinayetleri ben işlemedim diyorum sana. Tamam diyelim ki işlemedin. Ama benim yerime kendini koy. Söylediklerim anlamlı gelmiyor mu sana? Şu anda Selim'le Mehmet'in ölümünden yarar sağlayacak tek kişi sensin. Mantıklı değil mi? Mantıklı diyor ama gözlerindeki nefretin iyice büyüdüğünü fark ediyorum. Çok mantıklı. Kin yüklü bir sesle konuşmaya başlıyor. Ayağımı kaydırdıktan sonra Sabri ödül olarak benim yerime seni getirir artık. Belki böyle konuşmam tehlikeli ama aldırmıyorum. Bu adamın bir hırsız gibi evime girip elinde silah benimle konuşuyor olması zoruma gitmeye başlıyor. Papağan gibi tekrarlayıp duruyorsun. Benim hiç kimsenin yerinde gözüm yok. Çekip gidecektim, senin zorunla kaldım burada. Sesimi yükseltince gerilim ona da geçiyor. Palavra diye doğruluyor oturduğu koltukta. Başından beri benim yerimde gözün vardı. Yükselememenin verdiği açgözlülükle bana çelme taktın. Amacın sırtıma basarak bir yerlere gelmekti. Adam hem suçlu hem güçlü. Hakaretleri iyice canımı sıkıyor. Yükselmek, kariyer gibi hesapları senin gibiler yapar. Hem de arkadaşlarını öldürmeyi bile göze alarak. Sözlerim onu iyice çıldırtıyor. Arkadaşlarımdan bahsetme diye bağırıyor. Umurumda bile değil. Nereden incelirse oradan kopsun. Niye diyorum? Onlardan bahsedince vicdanın mı sızlıyor? Onları nasıl öldürdüğünü mü hatırlıyorsun? Sus, sus yoksa vururum seni. İyice basıyorum nasırına. Vurursun tabii. Arkadaşlarını vurmaya alıştın nasıl olsa. Sen arkadaşım değilsin. Artık susmam lazım ama içimdeki öfkeye engel olamıyorum. Doğru arkadaşın değilim. Arkadaşın olmam için katil olmam gerekir. Bu sözler bardağı taşıran son damla oluyor. Arkadaşlarımı ağzına alma dedim sana diyerek üzerime atlıyor. Kendimi korumaya fırsat bulamadan tabancasının kabzası başıma inmeye başlıyor. Cengiz vururken bağırmayı da sürdürüyor. Onlar gerçek birer vatanseverdi. Onlar gerçek birer milliyetçiydi. Onlar gerçek birer kahramandı. Gözlerim kararırken sehpanın üzerindeki çerçeveden hala gülümseyerek bakan karımla kızımı görüyorum. Keşke karımı dinleyip o demir parmaklığı yaptırsaydım diye geçiriyorum içinden. 31. Yine düşmanlarını çoğalttın Nevzat. Yüzümde bir ıslaklık hissediyorum. Sol yanağımda ılık bir nefes, gözlerimi açıyorum. Bir çift kahverengi göz şefkatle bana bakıyor. Birden tüylü bir yüz, siyah bir burun görüyorum. Korkuyla başımı geri çekiyorum. Hay Allah, bu bizim Bahtiyar yahu. Sokağımızın köpeği, Kangal Kırmızı Bahtiyar. Ne işi var onun burada? Birden olanları hatırlıyorum. Cengiz. Hala burada mı o herif? Odanın içine bakınıyorum. Masanın üzerindeki çerçeveden bana gülümseyen karımla kızım dışında kimse yok. Demek gitmiş, üstelik kapıyı açık bırakarak. Dikkatsizlikten mi? Sanmıyorum. Mahalleliye beni rezil etmek için. Usulca doğrulmaya çalışıyorum. Midem bulanıyor, başım zonkluyor. Sol şakağım hissiz. Elimi uzatıyorum, parmaklarımda bir ıslaklık. Panik içinde elime bakıyorum, kan. Yeniden doğrulmaya çalışıyorum. Ayağa kalkınca başım dönüyor, düşecek gibi oluyorum. Divanın kenarına tutunuyorum. Baş dönmem geçiyor, silahımı o anda fark ediyorum. Biraz evvel Cengiz'in oturduğu koltuğun üzerinde duruyor. Yaklaşıp alıyorum, açıp bakıyorum, kurşunlar yerinde. O zaman emin oluyorum Cengiz'in evi terk ettiğine. Yine de evdeki odaları tek tek kontrol etmekten kendimi alamıyorum. Bahtiyar da peşimde. Evde yalnız olduğumu anlayınca Bahtiyar'ı dışarı çıkarıyorum, sonra banyoya geçiyorum. Şakağımdaki yara çok derin değil ama başımın arkasında ceviz büyüklüğünde bir şişlik var. Yüzümü yıkıyorum, tentiridiyot, oksijen ve pamukla şakağımdaki yarayı temizliyorum. Bir de kafamdaki şu zonklama olmasa. Ağrı kesici almadan önce Ali'yi arıyorum. Can'ın evinin önüne bir ekip arabası yollamasını söylüyorum. Evime gelmekten çekinmeyen Cengiz, kendisini teşhis eden en önemli tanığı da tehdit etmekten çekinmeyecektir. Bu ani isteğim karşısında kuşkulanıyor Ali. Ne oldu başkomiserim, bir gelişme mi var diye soruyor. Gece vakti çocuğu huzursuz etmenin bir anlamı yok. Önemli değil Ali'cim, yarın anlatırım. Ardından Can'ı arıyorum. Birazdan evinin önüne bir ekip arabası gelecek diyorum. Der demez endişeleniyor çocuk. İhbar filan mı aldınız başkomiserim? Yok, sadece önlem. Bunlar rutin işlemler. Telefonu kapadıktan sonra buzdolabından çıkardığım buz parçacıklarını bir naylon torbaya koyup başımın arkasındaki şişliğin üzerine bastırıyorum. Buzun soğukluğu zonklamayı azaltıyor. Ardından şu sağlam ağrı kesicilerden bir tane içip yatağıma uzanıyorum. Sabahleyin daha iyi uyanıyorum. Gerçi başım inceden inceye hala ağrıyor ama o korkunç zonklama geçmiş. Sol gözüme kan oturmuş, açıp kaparken batıyor ama idare eder. Yüzümü yıkayıp tıraş oluyorum. Sol şakağımdaki yara yerinin bantlarını değiştirip kendimi sokağa atıyorum. Önce köşedeki camcı Rafet Usta'ya uğruyorum. Anahtarı verip mutfağın camını değiştirmesini rica ediyorum. Bir de bana iyi bir demirci bulmasını söylüyorum. Alt kattaki pencerelere parmaklık yaptırmak için. Merkeze giderken yol üstünde bir pastaneye uğrayıp karnımı doyuruyorum. İkinci çaydan sonra yeniden insanlarla uğraşabilecek hale geliyorum. Merkezde Ali'yi beni beklerken buluyorum. Akşamki olayı öğrenince üzülüyor, geriliyor, o sinirle. Niye haber vermediniz başkomiserim diye fırça bile atıyor. Ya Cengiz yeniden gelseydi eve? Niye gelsin Ali? Beni öldürmek onun sorununu çözmez ki. Neyse işimize bakalım. Dosyadaki eksikleri tamamlayalım. Sahi Zeynep nerede? Zeynep mezarlığa gitmiş. Ben de görmedim. Hayrola, ne mezarlığı? DNA testi için. Şu Selim Uludere'nin mezarında yatan cesetten DNA alacaklar ya. Gabriel'den aldıklarıyla karşılaştırmak için. Ama Zeynep bize bir not bırakmış. Mehmet Uncu'nun Selim Uludere ile aynı gün öldürüldüğünü yazıyor notta. Demek katilimiz o gün oldukça meşgulmüş diyorum. Cinayet günü Cengiz müdürümüz ne yapıyordu acaba? Adamı yakalamış olsaydık öğrenirdik başkomiserim. Karısına sorsak cevap bile vermez ya da yalan söyler. Şimdilik elimizdekilere bakalım. Şu üçünü biraz daha araştıralım. Hangi üçünü başkomiserim? Cengiz'le arkadaşlarını, Mehmet'in evinde bulduğumuz fotoğraf onların polisliğe başlamadan çok önce arkadaş olduklarını kanıtlıyor. Ne zaman tanışmışlar, nasıl arkadaş olmuşlar bunları öğrenirsek belki yeni ipuçlarına ulaşırız. Bir de Malik meselesi var. Hala Cengiz ve arkadaşlarının onunla ne tür bir ilişkisi vardı bilmiyoruz. Haklısınız diye onaylıyor. Ben şu Malik'in oğluyla bir konuşayım mı o zaman? İyi fikir. Zekeriya ile bir konuş. Cengiz'i de sahte Yusuf'u da tanıyordu. Bir de gazetelere bakmak lazım. Hangi gazeteleri? Eski gazeteleri. Şimdi bu adamlar ülkücü takımından olabilir. Milliyetçilik filan. Gençliklerinde bazı olaylara karışmış olmaları muhtemel. 1980 öncesi gazetelere bakmakta yarar var. Birkaç memuru bu işle görevlendirelim. 1976 ile 12 Eylül 1980 arasındaki gazeteleri tarasınlar. Cengiz Koçan, Selim Uludere, Mehmet Uncu, Malik Karakuş isimlerinin geçtiği bütün haberleri toparlasınlar. Tamam başkomiserim. Bu arada canın koruması sürüyor değil mi? Sürüyor. Bu sabah okula kadar eşlik etmişler beyefendiye. İyi. Bir süre yalnız bırakmayalım oğlanı. Cengiz şu sıra kudurmuş gibi ne yapacağı belli olmaz. Siz de dikkat edin ama başkomiserim. Allah'ın entel lavuğunu koruyalım derken size bir zarar gelmesin. Ali'nin delişmen gözlerinde derin bir endişe var. Bu çocuk sahiden de seviyor beni. Belki ölmüş babasının yerine koyuyordur. O kadar da değil. Niye olmasın, ben Zeynep'i bazen kızım gibi düşünmüyor muyum? İyi ki Evgenya böyle düşündüğümü bilmiyor. Zeynep kızın, Ali oğlun neden aileye ihtiyaç duymadığın anlaşılıyor derdi hemen. Aslında çok da haksız sayılmaz. Zamanımın büyük bölümü bu çocuklarla geçiyor. Dalgınlaştığımı fark eden Ali. Ben kalkayım artık başkomiserim diyerek ayaklanıyor. Arkadaşları kütüphaneye yollayıp ben de Zekeriya'ya gideyim. Hadi bakalım Ali'cim, kolay gelsin. Ali çıkarken cep telefonumu elime alıyorum. Artık Evgenya'yı aramanın zamanı geldi. Gitti mi acaba Yunanistan'a? Gitmiştir. İnatçıdır, söylediğini yapar. Numarasını tuşluyorum ama Evgenya'nın telefonu çalmıyor. Onun yerine bir bayan sesi İngilizce bir şeyler söylüyor. Muhtemelen aradığınız numaraya ulaşılmıyor türünden bir şeyler.